Ayrım 44.
Turgut'la birlikte karışacağı böyle bir olayı düşlemek bile mutluluk veriyordu. Peki Turgut yoksa ille de için gıcıklansın diye ele mi vereceksin oğlanı? Artık o kadar da eşek değiliz. Evet, nasıl düşünmemişti? En kötüsü oydu belki. Onu tutuklayıp da Turgut'u dışarıda korlarsa. Vah vah, görüşmelerimiz kesilecek. Umudum kesilecek, az şey mi? Hiçbir şeye dolacağı yok ya, acıların yarattığı kuruntular bunlar. Galip Bey'i ele veririm. Ondan aldım derim şiirleri. Ne yapar acaba? Alayla başlayan bu düşüncenin doğmasıyla Galip'i, özellikle bu konularda deşip öğrenmiş diye de kıpırdamaya başladı içinde. Aslında çok uygar, her düşünceye saygılı bir adam. Solu da biliyor, sağı da. Almanya'da epey şey okumuş, görmüş, söylüyordu. Mansur Bey çok değer veriyor bu adama. Faşist diyorlar Mansur'a da. Kim diyor? Turgut diyordu. Kime faşist demiyor ki o? Şimdi bana da diyordur belki. Ağzını yırtarım vallahi. Hele bir desin, dünyasını karartırım. Niye desin? Kendim uydurup kendim kızıyorum. Bunları atlatmam gerek benim. Mansur Bey bal gibi Alman yanlısı. Başka nasıl faşist olacak? Yaşamının koca bir döneminde sallanıp durduğu bu çalkantıdan kurtulmanın kolay olmadığını biliyordu. Başkalarında olsa alayı alacağı durumda olduğunu da biliyordu. Nasıl, ne çok değişmişti bir Turgut'a rastlamakla, ikinci rastlantıda Galip mi olacaktı? Olmayacaktı, biliyordu olmayacağını. Turgut'a rastlamakla kazandığı yeni dünya, gittikçe açılıp gelişleyen bir çevrene yönelmek olmuştu. Galip ne ekleyebilirdi buna? Başkalarını tanımış olmasıydı ona Turgut'u böylesine tutkulu isteten. Ağzı süt kokan bir kız olarak değil, ayırıp değerlendirmesini bilerek onu seçmiş olmasının üstünlüğünü nasıl göremiyordu öyle büyük savlarla ortaya çıkan biri? Kendisi savlarının çok altında da ondan, yarı sersem bir köylü çocuğu. İlle de ilk kez o girecekti orama, hayvan. Böyle şeylerle alay ediyordu Galip. Alman kızlarının nasıl özgür olduklarından, toplumun bu ilkel anlayışını nasıl aştığından övgüyle söz ederken, evlenirmişiz, kapıyı suratıma çarpıp gidermiş ilk gece o da. Belli mi olur, Türk erkeği, canı cehennemi. Nasıl olsa olmayacak öyle bir şey, o oğlanla da evlenmem. Turgut'la evlenmeyi de düşünmüyordu gerçekten, birlikte olmayı istiyordu. Metresi desinler. Buna da kızacağını biliyordu Turgut'un. Burjuvaların olur metresi. Beni sen mi besleyeceksin ki metresin olayım it? Çevrenin diyeceğini söylüyorum ben. Ağzına sıçayım o çevrenin tümünün. Kızınca ölçüyü kaçırıyordu hep böyle. Turgut eskilerden açılınca birlikte yaşayan çiftlerden söz etmişti bir gün adlarını duyduğu. Burjuvazinin memuruna kayıt mı yaptıracaklar dille de demişti nikahtan söz edilince. Metres olayına kızmıyor demek. Yanlış mı? Doğru. İkimiz için de doğru. Peki niye bırakıp kaçtı beni? Çirkinim de ondan mı? Belki güzel değilim. Çirkin de değilim. Kör de. Biraz yüz versen bir sürü oğlan var üstüme atlayacak. Yalnız ben değil. Çevremdeki herkes biliyor bunu. Galip gibi bir evlenme isteklisi için bizim kızları nasıl kıç atacaklarını. Çirkin olan bu duruma düşmemişti. Küçültüyor beni bu oğlan. Küçülen o. Çirkinim diye değil, kız değilim diye kaçtı aşağılık herif. Kızlığımı yamatıp da yuttursa mıydım bu sersemi? Öyle yapanlar varmış. Kim bilir kaç kez kafasında dört dönen bu düşüncelerin gergitinde yorgun, bezgin, yoğun bir çalışmaya vermişti kendini sonunda. Annesi de mızıldanıp durmuyordu artık. Durumu benimsemekten öte Necda'ya daha güvenli, daha yakın davranıyordu bile denebilirdi. Babasının sağlığından söz etmişti bir gün. İyi görünmüyormuş Eşref Bey. Eşek gibi de içiyormuş tansiyonuna bakmadan. İlk kez duyuyordu annesinden böyle sövgülü bir söz kocası için. Öç alır gibi söylemişti dahası. Biraz da iğrenir gibi. Necda'nın para almamasına artık bir şey demiyordu. Yiyecek yiyecek bir şeyler getiriyordu ara sıra. Yüz bulsa daha sık gelip daha çok şey taşıyacağına kuşku yoktu. Getirdiği bir paketi öyle çekingen suçlulukla açıyordu ki bir gün içinde acımayla karışık sıcak duygular kaynayıverdi Necla'nın, güldü dayanamayıp. Anlamış olmalıydı acınası görünümünü. Gözleri doldu dolacaktı Mükerrem Hanım'ın. Dayanamadı, gidip kucakladı annesini. Yanağına öpücük kondurdu. Mükerrem Hanım'ın birden hıçkırıklarla boşalması için yetmişti de artmıştı. Aman, insanı pişman edersin sen de. Ne var şimdi ağlayacak? Hiç ses çıkarmadan hıçkırıklarını dindirmeye çalıştı Mükerrem Hanım. Kim bilir neler çekti bu kadın o Eşref denen dangalağın yüzünden. Sorarsan ona toz kondurmaz gene, benden yakınır. Pek öyle de değil, sövüyor işte. Kocasının sağlığına duyduğu kaygıdan sövüyor. Nereden belli? Doğru bildiğin yolda git kızım demişti sonlarda bir gün. Belki ayıyor o da. Alması bu kadar oluyor bu zavallının da demek. Ben de ne çok bağlıydım babama eskiden. Beni kısıtlamaya kalkmaması işime gelirdi de ondan. Arkadaşlarımızın kan kusturan ne babaları vardı. Kime anneler de öyle değil mi? Babam annemden açık oldu hep yeni düşüncelere. Ne yeni düşüncesi be? Bir düşüncesi mi vardı babamın? Atatürk'ten üstün körü belediklerini yineleyip durur bunlar. Bu mu düşünmek? Ben de ancak şimdi görebiliyorum gerçeği. Turgut'tan sonra yani. Evet, Turgut'tan sonra. İsa'dan önce, İsa'dan sonra gibi. Turgut'un kafası çok geniş sanki. Kör değneğini beller gibi söyledikleri hep ama doğru dedikleri. Yas yavan doğrular, içine sinmemiş ki. Erkek olmasını ayrıcalık gibi alan birinin düşünüp de yine sonunda varacağı Eşref Bey gibi. Yok deve, hangi çıkarını kolluyor oğlan? Çıkar peşinde olsa ben onun için... Bu abuk subuk şeyler düşünmek mi oluyor şimdi? Kapı çalınıyordu. Annem mi? Eğilip baktı, Jülide'ydi. Sepete koyup sarkıtarak yolladı anahtarı. Kum kapıda 3-4 katlı Ermeni evlerinde görmüş, çok sevmişti. Satıcılardan alışveriş içinde kolaylıktı. Bayılıyordu böylesi alışverişe. Pencereden pazarlık yapıyor, sarkıtıp sebzesini meyvesini çekiyordu yukarı. Kuyudan su çekerlerdi Anadolu'da çiftlikte, onu anımsatıyordu. Kavun karpuz salarlardı kuyuya. Bir ayağı biraz aksak, bir de yoğurtçusu vardı. Akşam karanlığı basarken elindeki zili tangır tungur sallayarak geldiğini bildirir. Bu yaşlı ıssız konaktaki acılı yaşamın sıcak renkleriydi bunlar. Jülide elinde bir kese kağıdı incirle girip her vakit yaptığı gibi köşedeki koltuğa geçti, yaslandı. Safalakça gülümseyen pembe güzel yüzünün saklayamadığı bir şey var gene dilinin altında. Salih çağırıyor bizi bu akşam. Salih mi çağırıyor bizi? Evet, Salih'in çağrılısıymışlar Beyoğlu'nda bu akşam. Asmalı mescitte, Tuna'da. Birkaç kez gitmişti Tuna'ya. Bir Alman biranesi. Karısı Alman bir Türk mü işletiyor ne? Nereden çıktı bu şimdi? Doğum günüymüş bugün. Salih'in doğum gününü yapmadılar mıydı geçen de? Aynı safalak gülümsemeyle yüzü pembeleşip duruyordu Jülide'nin. Sarma'nın doğum günüymüş. Birden alamamıştı. Jülide'nin gülüşü kıkırdamaya dönüşünce anımsadı. Kedileriydi Sarman. Manyak Salih bu. Güldü o da. Bilmem dedi. Elimde birikmiş epey iş var. Anlamlı bir gülümsemeyle bakıyordu Jülide. İşin varsa gelemezsin dedi takılmak için bastırır gibi. Baksana bu 30 sayfayı cumaya kadar temize çekmem gerekiyor. Yarın da buluşacağız. Bir doktora tezi varmış. Alaylı gülüşüyle bakıp duruyordu Jülide. Ne sırıtıp duruyorsun sen? Ağlayalım mı yani? İşi vardı gelemedi derim ben de çağrılılara. Kimmiş çağrılılar? Pek tanımıyorum dedi Jülide. Yalnız Turgut diye de biri mi varmış ne? Ta içinden titrediğini bu kızdan bile saklayamazdı. Sırıtışına şunun. Katılır gibi olduğunu duyup toparlandı birden. İyi dedi birden. Öyle dersin. Kalkıp kese kağıdını aldı masadan. Mutfağa gitti. Bir tabağa aldı incirleri. Nasıl davranması gerektiğini saplamak için zaman kazanımıydı bu. Ciddi ciddi gitmeyecek miydi şimdi yani? Bir yazılı kavak incirini soyup yemeğe koyulurken elinde tabak mutfaktan dönünce Jülide biraz şaşkın, biraz küskün, yanlış bir iş yapıp yapmadığı kuşkusunda bakıp duruyordu. Tabağı masaya koyarken baktı. Hay yaşayasın Jülideciğim dedi. Canım öyle istiyordu ki. Jülide de uzandı. Aldığı inciri soyup ısırırken sevindim dedi. Senin canının ne istediğini kestirmek hiç kolay değil. Tutamayıp güldü Necla. Jülide de gülüyordu. Jülide'nin sözlerindeki yoruma açık anlam sinirlerini gevşetivermişti. Gülüşmeleri hızını birden artırıp soluklarını kesecek coşkunlukla bir kahkahaya dönüştü. Ağzındaki inciri güçlükle yutup durulmaya çalışan Jülide, boğulacağım ayol dedi. Demin ısırdığı yarım incir elinde, biraz da kızgın gibi Necla'ya bakarken, sana bu haberi vermek için öyle sabırsızlandım ki dedi, koşa koşa geldin neredeyse, sevineceksin diye. Sağ ol Jülideciğim, sevindim, şaşırdım daha çok da. Nereden çıktı şimdi? Nasıl sevinmek bu böyle? Ne yapayım yani, kalkıp göbek mi atayım? İyice alaya döktü işi, al onu da yapayım. Göbek atar gibi parmaklarını şıkırdattı oturduğu yerden, güldü kendi kendine. Nereden bilecekti bu kız davranışının gerçek duygularını yansıttığını? Darılma ama çok inatçısın sen Necla'cığım. Al bir tane daha. Ne anlama söyledi bunu şimdi? Sözcükleri hep yanlış yerde kullanır. Niye? İnatçı değil misin? Anladık da ne ilgisi var şimdi? Yerine geçip otururken bırak benimle uğraşmayı da anlat dedi. Neymiş? Öykü çok sıradandı. Salih'in arkadaşı bir gazeteci varmış Refik. Ankara'da çalışırmış. Turgut'un da arkadaşıymış. Salih tanışmak istemiş Turgut'la. Dün gelmiş oğlan. Bu akşam birlikte olacaklarmış. Salih'ti. Düşünmeye başladı Necla. Gerçekten ikircikliydi içi. Turgut oyuna getirmek değil miydi bu? Tepkisi ne olurdu? Bir tatsız, bir itici yanı vardı bu öykünün. Hem de bile bile böyle bir toplantıya gitmek onur kırıcı değil miydi kendisi için de? Hele bir de soğuk davranırsa oğlan. Tiyatrodan da birileri gelecekmiş dublajdan çıkıp. Jülide'nin eklediği bu sözlerle gevşer gibi oldu. Sonradan gelecekler de var demek. Biraz uzaması olasıymış dublajın. İyi dedi. Ben de biraz geç gelsem olur değil mi? Niye? Ne bileyim niye? Şu saf Jülide bile gülecek, çalışacağım desem. Gülmedi, daha da kızmış göründü Jülide. Cehenneme gitsin diye yazısı. Onun nasıl acı çektiğini biliyordu. Ne vardı bunda? Turgut'a ondan habersiz geldiğini de duyurabilirlerdi gerekirse. Yok dedi Necla. Böyle bir yalana gelemem. Bile bile giderim, söylerim de bunu. Oyuna ne gerek var? Ne bileyim, birden sindiremedim belki. Sevincimden de istersen. Göbek bile attık sana. Yalan mıydı ki? Akşam bir hanede karşılaştıklarında Turgut'tan da saklamadı bu sevincini. Masada bir köşenin iki yanını Salih'in şaklabanlıklarıyla Turgut'la hem yan yana hem karşı karşıya gibi oturtulduklarından kısa bir süre sonra ilk yürek çarpıntıları bastırılıp geçince bunca zaman sonra düşlediği olayın sıradanlığa dönüşmesi, davranışlarına güç kazandırmıştı ya, coşkulu duygularına da yadırgadığı bir gölge düşürmüştü. Turgut'un da hiçbir çekingenlik göstermeden Necda'nın geleceğini duyduğu için gazetede yarına yetişmesi gerekli bir işi yüzüstü bırakıp geldiğini söylemesi, buluşmayı daha da doğallaştırmıştı. Yüreğindeki coşkuya düşen gölge de biraz daha kararmıştı sanki. Daha iyiydi böylesi. Gürültü patırtı buydu demek işte. Jülide ile birhanenin kapısından girdiklerinde dipteki masada oturanlar içinde Turgut'u görüp yürümeye başladığı andaki heyecanı sürüp gitmesine yüreği kesinlikle dayanamazdı yoksa. Dublajcıların işi de erken bitmiş. Bir kadın bir erkek oyuncu da Salih'le birlikte daha önce gelip buluşmuşlardı Turgutlarla. Refik de fakülteden göz yakınlığı vardı Necda'nın. Şehir tiyatrosu oyuncularını da sinemadan, tiyatrodan biliyordu. Adı baş oyuncuya çıkmış birini çekiştiriyorlardı Necdalar gelip masaya oturduklarında. Şöylece bir tanıştırmadan sonra döndüler işlerini. Başına belaymış rolleri. Sahnede ödünç gibi taşıyormuş oğlan. Diksiyonuyla alay ettiler bir süre. Salih kalkıp onun Hamlet'teki bir tiradını okudu oynar gibi. Sonra da onun ağzıyla maskara ederek yineledi. Gülmekten kırılıyordu oyuncular. Karşı köşedeki Refik ölçülü gülüşle katıldığı bu curcunayı seyrediyor gibiydi. Sonra dublajı yöneten birini aldılar, sonra bir başkasını. Konuları bitmiyordu oyuncuların. Birini bırakıp ötekine geçerek şehir tiyatrosunun kulisine çevirmişlerdi masayı. Başka biriyle ilgilendikleri yoktu pek. İlk hızları kesilip yarı fiskoslu, gülücüklü, ikili üçlü konuşmalara geçtiklerinde olup bitenleri biraz şaşırmış gibi yadırgadığını örtmeye çalışan gülümsemesini de eksik etmeden izleyen Turgut'a döndü Necla. Gazeteye uğradım, yoktun dedi. Söylediler mi? Yo, kimse bir şey demedi. Ne vakit? Turgut'un karşılaştıklarında söylediği tümcelerle gevşemiş olan büyü çözülmüştü. Epey eskiymiş olay ya, annesinden gelen haberleri ona diletmek istemişti Necla. Gecikmesi biraz da ne olup biteceğini beklemek içindi. Boşu boşuna yaygara koparmış görünmekten de çekinmişti. Turgut'un nasıl karşılayacağını kestiremediğini de pek üstüne bastırmamaya çalışarak ekledi. Benim de sana söyleyeceklerim var. Geçen yıl beni güvenliğe aldılar biliyorsun. Şaşaladı Necla. Nereden bilecekti? Bir gece tuttular sadece. Senin üstünde durdular epey. Nereden tanışıyormuşuz, neymiş ilişkimiz gibi. Ne dedin? Gerçekten heyecanlanmıştı Necla. Hiç dedi Turgut. Ne diyeceğim? Saklayacak bir şeyimiz mi vardı? Neyse konuşuruz. Bakalım ne olacak diye bekleyip durdum. Bir şey çıkmadı. Asıl neden unutulmuştu da uzak kalışlarına gösterdikleri yerinde gerekçelerden söz ediyorlardı sanki. Tehlikeli bir olguya karşı akıllıca önlem almışlardı ikisi de buydu olay. Turgut'un neyse konuşuruz güvenceli ertelemesiyle sustu Necla. Bitseydi şu şamata da gidip konuşsalardı bir yerde. Hemen bu gece mi? Niye olmasın? Ne gerek var ivmeye? Bunca gün var artık. Bitecek gibi değildi bu şamata da. Şarabı iyice kaçırınca açık açık porno fıkraları anlatmaya başladılar. Özellikle Salih öyle hoş fıkraları, öyle ustalıkla anlatıyordu ki gülmekten kırılmaya başlamıştı masadakiler. En çok gülenlerden biri de Turgut'tu. Gülünmeyecek gibi mi? Ölüyü güldürür dedikleri. Necla gülüyordu ya canı da sıkılıyordu. Karşısında kızara bozara gülüp duran Jülide'ye bakarken acır gibi oldu niyeyse. Bu Salih iliğine kadar sömürüyor bu kızı. Tasası sana mı düştü şimdi? Açsa ya gözünü biraz. Önce sen gözünü aç. 2 yıldır neredeyse dünyanı kararttı şu yakışıklı senin. Masadakilerin hiçbirine benziyor mu ama? Sana öyle geliyor. Şu tiyatrocu karı, Nezahat mı neydi, gözleriyle niye yedi bitirdi oğlan öyleyse? Bir ateş düşüverdi yüreğine. Masadaki en az güzel ben, en güzel adamı ele geçirme düşlerindeyim. Hadi güzeller diyeyim, bir sürü aptal karılar. Kendini beğenmese çatlar ölürmüş insan. Tiyatrocunun aptallığını nereden biliyorsun? Jülide de aptal değil, erkeğine tutkulu. O zaman da aptallaşıyor böyle. Şu oğlanın yanında sen de olsan, daha da kötü durumda olduğunun bilincini gene kovalamaya çalışıyordu aklından. Ne oldu? Sınavlara girmiyor musun sen? Kırmızı turp taktığı çatalını tabağın yanına bırakıp uyanır gibi döndü Turgut. Daha tezi bitirmedim dedi. Necla'dan beklediği bir eleştiriyi önlemek ister gibi aldı hemen. Sınavlara da girmek istemiyorum. Bitirsem ne olacak? Gel askere diyecekler. Bir şeyler daha diyecek gibiydi. Duralayıp sustu bir, ekledi gene. Sen bitirmişsin. Nereden duyduğunu söylememişti. Turgut'tan hiç ummadığı bu ilginin mutlu tanıklığıyla öyle şaşalamıştı ki sormadı. Sormasına da kalmamıştı, Refik kalkmış dizini isteyerek. Park otelde buluşup bir arkadaşının arabasıyla Ankara'ya gidiyorlardı bu gece. Arkadaşının da, arabasının da, Ankara'sının da diye Salih söylendi biraz. Bu masa bozulur muydu? Siz bozmayın diyordu Refik. Şarap koydurtup kadehini kaldırdı Salih. Bir şehitle yola devam arkadaşlar dedi. Refik kadehini Necla ile Turgut'a bakıp onlara uzatır gibi iki kez kaldırdı. Mutluluk diler gibi bir şey. Bu minik gösteri mutlu bir esinti gibi gezindi yüreğinde Necla'nın. Cana yakın bir adama benziyordu bu. Herkesle tek tek yaptığı gibi Necla ile de el sıkışırken konuşamadık dedi Refik. Dil tarihteki arkadaşlarla çok sözünüz ettik sizin. Ankara'ya gelirseniz görüşelim. Bu açıklamayı Turgut'un yanında yapmasıyla Necla'nın yüreğini bir kez daha kazanmıştı Refik. Garson kıza hesapta payına düşeni ödeme isteğini aynı gürültücü biçemiyle durdurdu Salih. Masa onundu bu gece. Biricik Sarman'ın doğum günüydü bugün. Uzak bir akrabanın ölümüyle kalmış birkaç kuruşu yiyordu bugünler aslında. Refik'i yolcu ettikten sonra da kalkıp başka bir meyhaneye gidelim diye tutturdu. Kimse yanaşmadı. Turgut'un çalıştığı gazeteye sataştı bir ara. Kokmaz bulaşmazmış. Gülerek başını sallıyordu ya, gazete Cumhuriyet deyince yüzü kararıverdi Turgut'un. Kötü çatışacaklar diye nedense bir korku çöktü Necla'nın içine. Gazete filan okuduğu yoktur bu oğlanın. Kim bilir nereden duyduğunu söylüyor. Turgut'a göz etmek için dönüyordu ki oyunculardan en yaşlıcası Umran abi dedikleri bırak şu Alman borazanını be diye terseyi verdi Salih'i. Borazan mı? Ne borazan abi? Gazete gazete. İçine sıçayım öyle gazetenin. Eyvah masa birbirine girecek. Yo kimse oralı değildi. Hiç duralamadan ekleyiverdi Salih. Ben de sıçayım abi. Ne olacak alt yanı gazete. Alman ham film göndermezse açız abicim. Yatar bizim dublajlar. Sağlığınıza abicim. Geç olmuştu. Garson kız gözlerinin içine bakıyordu kalkıp gitsinler diye. Hemen de bir saatten beri başka masa kalmamıştı. Bir süre daha geçti gülüşmelerle kalktılar. Çıktıklarında Salih'le kucaklaşmalar, şapırtılı öpüşmelerden sonra oyuncular ayrılıp tepe başına doğru indiler koşturur gibi. Kalyoncu kulluğunda birbirlerine yakın oturuyorlarmış. Hava serin, çisentiliydi. Artlarından bir süre baktı Salih. Kıs kıs gülerek bu gece uyku yok artık Umran abime dedi. Cumhuriyetlendi mi çıldırır. Çözmek ister gibi bakıştılar Necla ile Turgut. Suratını astı birden. Ben olsam gider vururum namussuzum dedi Salih. Beyoğluna çıkmışlardı. Kolunu Jülide'nin omzuna atıp çekti kendini. Yanağına öpücük kondurdu. Yapmam mı Jülide dedi. Yanıtlamasına bırakmadan arkadan sessizce gelen Turgut'la Necla'ya döndü. Orada bir herif var Cumhuriyet'te. Her oyununda yerden yere vurur Umran abiyi. Komünist mi neymiş? Öyle dedi bir gün Umran abi. Eleştirmen var mı bizde? Bir kişi söyleyebilir misiniz bana? Turgut gülümsemeye çalışıyordu. Ama dediği doğru Umran Bey'in dedi. Alman borazanı Cumhuriyet. Görünen bir taksinin yolunu kesmeye çalışırken Umran abimin havasını öttürmüyor borazan. Dur oğlum. Tünelden gelen taksiyi durdurup şoförün yanına geçti. Ötekiler de arkaya doluştular. Şuradan aşağı sapalım. Tophane'den Beyazıt. Şoföre yolu verdikten sonra hemen döndü arkaya Salih. Umran Ural'ı gördünüz mü siz kral yırdı? Gloucester dükünü oynuyor bir felaket. Yazılan az bile. Umran Ural'ı diline dolayan Salih'i yol boyu ses çıkarmadan dinlemek, geriye dönüp yüzüyle, elleriyle yaptığı gösterilerini gülerek seyretmek, zaman zaman bıktırıcılığına karşın, gecenin bu saatindeki kimsesiz caddeler boyu yolcular renk katmıştı. Çarşı kapıdan Beyazıt'a yaklaşırlarken Umran Bey'in dublajdaki yeteneksizliğini anlatıyordu Salih. Marmara sinemasının önünde anımsayıp durdurdu arabayı. Necla inecekti. Turgut da çıktı arabadan yol vermek için. Salih de çıktı hemen. Yer değiştireceklerini sanıp şoförün yanına geçmek isteyen Turgut'un uzanıp elini aldı sıkarken. Sevindim tanıştığımıza dedi. Gazeteye uğrarım ben. Hadi iyi geceler. Necla'nın elini de sıktı çabucak. Arkadaki Jülide'nin yanına geçip şoföre seslendi. Laleli. Araba çekip giderken Necla'yı evine bırakıverin diye de bağırıyordu içeriden. Beyazıt alanının kıyıcığında Necla ile Turgut öylece kalıvermişlerdi. Bu deli oyuncuya kendini bu duruma düşürdüğü için kızsın mı? Turgut da sanacak ki şimdi ben düzenleyip niye sansın canım? Ne var kızacak? Sağ olsun o deli ne güzel adam bu. Yüreğinde kaynayıp duran coşkuyu bastırmaya çalıştım. Hiç gerek yok dedi Necla. Şuracık alt sokak zaten. Ben kendim giderim. Suskunluktan daha kurtulamayan Turgut'a içinden taşarcasına sıcak bakışıyla dikti gözlerini. Sesindeki titremeyi güçlükle önleyerek. Ama çay yaparım dedi gelmek istersen. Sallantılı kısacık süreyi aşıp da Turgut sessizce ilk adımı atıncaya kadar yüreğini inecek sandı. Yan yana sessizce yürüyüp Sırmakeş Hanı'nın yanındaki dar aralıktan geçerek arka sokağa çıktılar. Karaltılı, ıssız gecede ikisinin ayak sesinden başka ses duyulmuyordu. Suskunluğun bozulmasından yüreği duracak gibi korkuyordu Necla. Bir sözle büyü bozulacak, dönüp gidecekti Turgut. 5-10 adım atıp köşeyi dönünce evin kapısındaydılar. Necla çantasından anahtarı çıkarırken Turgut loş sokakta tahtaları daha da kararmış eski konağa baktı. Burası mı dedi. Yüreği hop etmişti. Eve getirdi beni. Dönüp gidecek. Hemen bulduğu anahtarı karanlık sokakta çantada arıyormuş gibi yapıp yanıtlamadı. Uzanıp anahtarı kilide sokarken de sürdürdü suskunluğunu. Kapıyı açıp girdi. Sağdaki düğmeye uzanıp yaktı elektriği. Buyur dedi. Yanıt beklemeden merdivenlere yürüdü. Ardından kapanan kapı sesine döndü. İçeri girmiş, kapıyı kapatmıştı Turgut. Battığı korkulu mutlulukla fırlayıp çıktı merdivenleri. Salonunun ışığını açtı. Yerlere saçılmış kağıtları, gazeteleri topladı çabucak. Divandaki yastıkları düzeltirken Turgut girdi. Kusura bakma dedi, öyle dağınık ki. Turgut ses çıkarmadan yürüyüp pencere önündeki koltuğa alışır gibi otururken hizmetçin yok mu dedi. Çarpılmış gibi oldu Necla. Bak gene başladı. Yo, iğreti oturur gibiydi ya, öyle doğal bakıyordu ki Turgut. Niye taş atmış olsun? Toparlandı. Kendinden kaynaklanıyordu tedirginlik. Hizmetçili ev istesen buraya gelmezdim dedi gülümseyerek. Oymalı işlemeli yüksek tahta tavanlara, duvarlara bakınıyordu Turgut. Çay koyayım ben diye fırladı Necla. Ne kadar durulmaya çalışsa bastıramıyordu bir türlü içinde kabarıp duran heyecanı. Turgut içerideydi. Düşü gerçekti işte. Çaydanlığı ateşe oturturken elini yakıyordu az kalsın. Gündüzden kalan incir tabağıyla döndü salona. Yer misin dedi. Jüri de getirdi bugün. Sağ ol dedi Turgut. Karıştırdığı İngilizce sanat tarihi kitabından uyanır gibi başını kaldırarak. Kitabı yandaki küçük masaya bıraktı. Manisa'dan, bizim köyden incir getireyim ben sana dedi. Acılı, lekeli, karanlık geçmişten, ışıltılı mutluluğa kapı açan altın anahtardı bu tümce. Gözlerini dikip kaldığı bu adam niye bu kadar yücelerdeydi onun için? Nasıl da güzel adam. Nedenle küçük görüyor kim bilir o beni. Pis buluyor, çirkin buluyor belki. Köyünden sepette incir, üzüm getirecek bana, ilişkimiz sürecek. Duyması beni mutluluğa boğan bir tümce. Onun ağzına geldiği için söyleyiverdiği bir söz. Kendimi nasıl anlatsam buna? Aşağı katlarda kim oturuyor? Soyduğu inciri ısırırken sormuştu Turgut. Eski bir konak bura. O katlara eşya kapatılmış. Eski mobilyalar filan. Boş. Tek başına mısın? İnanmazlık vardı soruda. Salondan çıkarken durdu Necla. Evet dedi. Dile getiremedikleri bir yanlarını karşılıklı sorgular gibi bakıştılar. Korkmuyor musun dedi Turgut biraz alaylı. Korkmaz olur muyum dedi Necla aynı alaylı gülümsemeyle. Ödüm patlıyor. Bir yangın çıkarsa diye ev bana emanet. Mutfaktan elinde çay tepsisiyle salona döndüğünde gözlerini kapıya dikmiş kendini bekliyor buldu Turgut'u. Bir şeyler diyordun, babanı mı izliyorlarmış? Tepsiyi masaya koyarken annemden duyduklarım dedi Necla. Doğru mu değil mi bilmem. Pek sözünü etmiyor çoktandır. Beni eve döndürmek için oyun muydu? Böyle bir oyuna niye başvursun onu da anlayamadım. Sormuyorum o da bir şey söylemiyor. Sorsa niye derdin? Yüzünde hiç de öyle bir alaycı görünüm yoktu Turgut'un. Bin bir oyun dönüyor yukarılarda. Duyduğumuz dedi aynı yakın ilgiyle. Babandan kötüleri de var. Önemli ayrıntılar üzerinde titizce durmak gerekiyor bugün Türkiye'yi değerlendirirken. Yuları Hitler'e bağlı olanlar var. En büyük tehlikeyi okudun değil mi? Şaşaladı Necla. Duymuştu öyle bir şey ya okumamıştı. Okudum galiba dedi. Şu gazetelerde filan geçti hani. Evet o galiba ile olur mu? Hükümet açıklamaya zorlandı. Bozulmuştu Necla. Toparlandı. Sen de varsa ver okuyayım bir daha. Nasıl kızmıştı aslında. Ama haklı değil mi bu çocuk şimdi? Bir de yalan söyledin. Bakayım dedi Turgut. Bulurum sanıyorum.